Ayrım 14. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 158. Bu gece konuşmaları çevirirken zorlanmıştı. Sorumluluk duymuş, heyecana kapılmıştı. Charlie, her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bağışlayıcı yüce Allah'ım, onları yaylım ateşinden daha sert bir biçimde savunmaya zorlamamasını diliyorum diye kükrediğinde ölecek gibi olmuştu. Bu kez buradan sağ çıkamayız, doğrarlar bizi diye düşünmüştü. Zandra Sadr çok öfkelenmişti. Çocukları da. Üçü de tık nefesler gibi solumaya başlamışlardı. Ancak birkaç dakika sonra sakinleşmişler, Zandra Sadr'ın bezgin sesi duyulmuştu. Yüzbaşı, dostların düşman olmamaları, kan kardeşlerin birbirlerini öldürmemeleri gerektiğini söyleyin generalinize. 11 kişinin nerede saklandığını bulup bahçemizi ayrık otlarından temizleyeceğiz. Bu yanıt, peki dostum, hesaplarının görülmesi emrini vereceğim anlamına geliyordu. Bunun üzerine Charlie, harplarla kemanları, lütlerle klavsenleri, flütlerle ikiyüzlülükleri yeniden ortaya çıkartmıştı. Hiç kuşkum yok efendi hazretleri. Hangi göz ev sahibinin gözünden daha iyi görür? Hangi kulak ev sahibinin kulağından daha iyi duyar? Ama ayrılacakları sırada daha beter bir durumla karşılaşmıştı. Yaşlı adam kabuk bağlamış sivilceli kazma burnunu burunlarına sürterek ikisini de ağızlarından öpmüştü. İğrenmişti. Ateş etmek gelmişti içinden. Of of! Martino yine homurdanınca Stefano şaşırarak döndü. Neyin var Martino diye sordu. İçim sıkılıyor. Niye? Askerim de ondan. İlkin omuzlarına inen saçlarını kesmiş, kafasını Yul Brynner'ınki gibi kazımışlardı. Ne biçim saç böyle karı saçı gibi? Gel yavrum adam edelim seni. Sonra sırtına bir üniforma geçirmişlerdi. Vücudu saran, canlı, renkli giysilere uygun incecik yapısına oturmamıştı üniforma. Üstelik yeşile çalan rengi tenine hiç uymamıştı. Üniforma ile birlikte adına postal denilen iki işkence aleti daha vardı. Bunlarla dolaşmak, topuklarını birbirine vurmak, uygun adım yürümek zorunda kalmış, ayak tabanlarında yaralar açılmıştı. Oysa yumuşacık mokasenler giyer, ayaklarını yormamak için hep taksiye binerdi. Üçüncü gün dayanamayıp bağırmıştı. Yeter, öldürün beni, ölmek istiyorum. Sonra yere oturup dolaşmayı, topuklarını birbirine vurmayı, bir ki, bir ki diye yürümeyi sürdüren ötekilere bakmıştı. Ceza vermişlerdi, ne mi? Helaları, duşları temizlemeye göndermişlerdi. Helalar korkunçtu, leş gibi kokuyorlardı. Duvarlar sidik içindeydi. Kağıtların tıkadığı klozetlerde boklar yüzüyordu. Duşlar iğrençti. Sütlü ya da gliserinli iyi sabun yerine kötü sabunla yıkandıkları için bu ayıların kılları dökülüp köpüklere karışmış, köpükler delikleri tıkamıştı. Köpüğü elle almak gerekmiş. Kendini tutamayıp ağlamıştı. Okumuş, üniversite bitirmiş, iyi yetişmiş birine nasıl yapılabilirdi bunu? Gözlerinde yaşlar, teğmene çıkmış şöyle demişti. Teğmenim, silah doldurup boşaltmayı, ateş etmeyi, uygun adım yürümeyi öğretmeden önce ordunun askerlere sifonu çekmeyi, kıllarını toplamayı öğretmesi doğru olur. Duşları temizleyebilmem için lütfen kauçuk eldiven, helalar içinde bir maske verin hiç olmazsa. Sevimli uygar bir insan olan teğmen anlayışla bakmış, eldiven ve maske verdikten sonra Arapça, İngilizce, Fransızca biliyorsun değil mi diye sormuştu. Evet teğmenim, üniversitede yabancı diller bölümünü bitirdim. Tezimi de Arap halk edebiyatı konusunda yaptım. 110 puan ve teşekkür aldım. Öyleyse ne demeye burada helal temizliyorsun? Beyrut'ta çevirmen yok, Beyrut'a git. Bu öneriye uymakla ne büyük hata etmişti. Askerliği sevmiyor musun Martino diye mırıldandı Stefano. Sevmiyorum dostum. Niye? Çünkü askerler pis dostum. Sifonu çekmiyorlar. Kıllı sabun köpüğü bırakıyorlar. Sonra savaşıyorlar. Savaş oldum olası ilgisini çekmemişti. Kuramsal açıdan bile savaşla ilgili tek bir kitap okumamış, tek bir film görmemişti. Bu konuda öyle bilgisizdi ki. Beyrut'a adım attığında bir kasırganın alt üst ettiği bir kente geldiğini sanmıştı. Yine de Mutsuzluğunun kaynağı savaş değildi. Herkesin büründüğü o akıl almaz, budalaca erkeklik gösterisiydi. Testislerin yüceltilmesi, sanki tanrısallaştırılması, kamışın yiğitlik simgesi olarak göklere çıkartılması, sanki kutsanmasıydı. Herkesten daha erkek olduğunu, daha iyi ateş ettiğini, daha iyi yumruk attığını, daha çok bira şarap içtiğini, hiç boyun eğmediğini kanıtlamak zorunluydu. Hep kadınlardan, düzüşmekten söz etmenin, Pistoia gibilerinin çapkınlıklarını, Josephine, Geraldine, Caroline adlı üç zavallı kadını bir arada idare etmesini övmenin kaçınılmazlığıydı. Akbabayı örnek almaktı. Onu en güçlü erkek, üstün insan, herkesten daha iyi silah kullanan, kimi düzdüğü bilmese de en iyi düzen, süper erkek saymaktı. Şişelerin mantarını çıkartmaz, şişenin ağzını süngüsüyle keserdi o. Boynu vurulan şişeden kan yerine köpük fışkırırdı. Kaç kez bunu yaptığını görüp tiksinmişti. Çünkü sıradan bir davranış değildi. Bir ölüm töreni. Bıçağını bileyen bir celladın erkeklik gösterisiydi yaptığı. Bir sürü budala da ona öykünmeye kalkıyordu. Nasıl mı? Ağızlarında mantar yerine alüminyum kapak bulunan küçük şarap şişeleriyle. Süngüye gerek olmadığını, kapağın elle açılabileceğini söyleyecek olsanız alınıyorlardı. Çünkü süngü erkeklik organlarının uzantısıydı, asıl kamışlarıydı. Pembe odaya bir göz atmak yeterliydi bunu anlamak için. "Savaşı düşünür müsün Martino?" diye mırıldandı Stefano. "Hayır dostum, hayır. Ne düşünüyorsun öyleyse?" "Bizi dostum, pembe odayı." Pembe oda en üst katta, karargâhta çalışan karabiyenirlerin odalarının yanındaydı. Pembe, kadife kaplı olduğu için pembe oda deniliyordu. Kapılarla dolaplar da kadife kaplıydı. Karabiyenirlerin odası ise mavi kadife kaplı olduğu için mavi oda adını taşıyordu. İki odada pembeler maviler içinde sevişmekten hoşlanan emirin gözdelerinin odalarıydı. İşte pembe odada artık pembe kalmamıştı. Gaspare, Ugo ve Stefano süngü saplaya saplaya pembe kadifeyi yok etmişlerdi. Kamış yok etmenin simgesiydi. Aynı ilke gözdelerin döneminde çok güzel olduğu anlaşılan banyoya da uygulanmıştı. Banyonun tabanı siyah mermer kaplıydı. Yaldızlı musluklar kuğubaşı biçimindeydi. Bidenin duşun suyu ayarlanabiliyordu. Küvet yuvarlaktı. Küveti öylesine delik deşik etmişlerdi ki ancak duş kullanılabiliyordu. Musluklar sökülmüş, kopartılmıştı. Taban mermeri çatlamış, bide kırılmıştı. Hele yatakların üstüne astıkları açık saçık resimler. Jartiyerlerin daha da bayağılaştırdığı bir meme, döl yolu, kıç kalça cümbüşüydü. Yarı açık geceliklerinden memelerinin uçları, göbekleri fırlayan sarışınlar, esmerler geçidiydi. Ve Lady Godiva'nın hayaleti. Üniformalı maçoluğun son numarasıydı Lady Godiva. Gaspare, porno dergilerinin birinde resimli bir şişen bebek ilanı görmüştü. Yalnız gecelerinizin benzersiz arkadaşı Lady Godiva. Gerçek insan ölçülerinde 99-69-96. Sesli termik sistem. Güler, ağlar, uyarır. Fiyatı 80 bin liret. Posta ile gönderilir. Yazışmalarda gizliliğe uyulur. Sevinçten çılgına dönmüştü. Ugo, Stefano ve Fifi de 69, beli 69'muş diye zıp zıp zıplamışlardı. Göğüs 99, kalça 96, yemede yanında yat. Fifi New York'ta denemiş olduğunu öne sürmüştü. Canlı gibi, tıpkı canlı gibi. Godiva adı da uyarıyordu hepsini. Bu adın İtalyanca Godere, keyif etmek mastarından türediğini sanıyorlardı cahiller. Godere mastarının bir ilgisi olmadığını anlatmak zorunda kalmıştı onlara. Lady Godiva bir İngiliz ortaçağ söylencesinin kahramanıydı. Kocası Mercia Kontu, Coventry Lord'u Leofric'in koyduğu vergilere karşı çıkmak için üstünde uzun saçlarından başka bir şey olmadan at sırtında kentte dolaşmıştı. Coşkuları daha da artmıştı. Çıplak mı? Çırılçıplak mı? Sonra bir zarfa 80 bin liret koyup sipariş vermişlerdi. O da bu uygunsuz oyuncağı beklemenin karabasanını yaşamaya başlamıştı. Bu sıkıntısını açabileceği, anlatabileceği biri olsaydı. Charlie'ye anlatamaz mıydı? Ama Charlie dost değil, bir anaydı. Kimi şeyler söylenebilir miydi anaya? Yüreğine inerdi. Herkes yatağına diye kükredi. Karargahın avlusuna giren ana, fare yutmuş bir kedi gibi bıyıklarını yalamayı sürdürerek cipten inip Akbaba'nın yanına koştu. Zandra Sadr ile konuştuklarını anlatacaktı ayrıntılarıyla. Günün birinde Lady Godiva'yı Bilal'in yazgısına bağlayacak iplerin varlığını bilseydi Charlie bunca sevinmezdi. Ama akla gelmeyecek şey kimin aklına gelebilirdi ki? O gece ertesi günün nelere gebe olduğunu bile bilmiyordu. Ertesi gün Amal Radyosu İtalyanlara övgü dolu bir bildiri yayınladı ve Haret Hereik mahallesinde 7.62'lik Kaleşnikov mermileriyle delik deşik edilmiş ona 11 ceset bulundu. Gazeteler karşıt görüşlü örgütler arasında bir hesaplaşma yorumunu yaptılar. Ardından Gobeire'nin ileri gelenlerinden 6 kişi ellerinde bir gül demetiyle karargahın nizamiyesine gelip barış dileklerini iletmek amacıyla Charlie'yi görmek istediler. Charlie adamları kabul etti, gülleri aldı. Sonra eski yemek odasında Akbaba, Profesör ve Çılgın At ile Pistoia'nın dışında birçok subayın katıldığı bir tören düzenledi. Martino'nun çevirmenlik yaptığı törende adamlar 25'e yapılan üzücü saldırı sırasında gösterdiği iyi niyetle sokaktan geçerken bacağından vurulan kendi halinde bir yurttaşı hastaneye kaldırtması nedeniyle Akbaba'ya teşekkür ettiler. Sonra her biri üçer kez yanağından öptü onu. Akbaba öyle duygulanmıştı ki gözlerinde hazır duran yaşlar dolu taneleri gibi yanaklarından indi. Bu durumun işlevsel bir bozukluktan kaynaklandığını bilmeyen altı adam aynı şeyi hem de daha fazlasıyla yapmak gerektiğini düşünüp hıçkırmaya başladılar. Herkes son derece duygulandı. Yalnızca profesör, insanların gülerken ağladıkları bu garip dünyaya uzaktan bakmayı bilen tek kişi herkese katılmadı. Profesör odasının kapısını kapattı, masaya oturdu, daktilosuna bir kağıt geçirdi. Eflatun'un söyleşileri, Rotterdamlu Erasmus'un De Libero Arbitrios'u, Kant'ın saf aklın eleştirisi ya da buraya geldiğinde bavulundan dökülerek herkesin şaşkınlığına yol açan kalın ciltler gibi önemli bir nesneydi daktilosu. Düşüncelerini kağıda aktarmayı seviyor, iyi yazılmış bir sayfaya sanki çılgın bir tutku besliyordu. Sırtını verdiği duvara tutturduğu bir kağıda şunları yazmıştı. Konuşma dili, yapısı gereği savruk ve belirsizdir. Düşünmeye, sözcükleri özenerek akılcı bir biçimde seçmeye zaman tanımaz, düşünülmeden varılan sonuçlara yol açar, başkalarının varlığını gerektirdiği için bize arkadaşlık da etmez. Yazılı dil ise tersine düşünmeye, sözcük seçimine zaman tanır. Mantık kullanımını destekler, tutarlı sonuçlara ulaştırır. Tek başına kullanıldığı için bize arkadaşlık da eder. Özellikle yazı yazdığımızda tek başınalık benzersiz bir arkadaşlıktır. Dudaklarını kıvırtan, ne genç, ne yaşlı, ne güzel, ne çirkin yüzünü aydınlatan alaycı gülümsemeyi, başrol oyuncusu olmamak, sahnenin gerisinden tanıklık etmek isteğini açıklıyordu bu yazı. Ayrıca niçin çok az konuştuğunu ve niçin gözlerinin önünde oynanan bu gülünçlü tragedyayı kitaba dökmek istediğini de açıklıyordu. Okumakta olduğumuz bu kitaba. Profesör bir kişilik olmaktan çok bir bilmeceydi. Bir gölge oyunu, var olmayan bir eşe yazılan üç mektubun simgelediği dipsiz bir kuyu. Odasına kapanıp masaya oturduğunda aşağıdaki ilk mektubu yazdı. Beyrut'ta durumun nasıl olduğunu sordun bana. Ben de bir değişiklik olmadığını söyledim. Umarım telefonda da bu konulara girmek istemediğim için böyle kaçamak yanıt verdiğimi anlamışsındır. Bu ilkel, yabani araçtan, konuştuğun kişinin yüzünü görmene izin vermeyen bu iğrenç gereçten nasıl tiksindiğimi biliyorsun. Üstelik konuşkan olmadığımı da biliyorsun. Konuşurken demek istediklerimi diyemiyorum bir türlü. Oysa mektup yazmak kolayıma geliyor. Durumumuz beterin beteri. Tragedya artık orta oyununa dönüştü. Orta oyunu da çılgınlıkla at başı gidiyor. Tartışma götürür uzlaşmalarla kendimizi küçültüyor, üç kağıtçılarla, dolandırıcılarla zar atıyor, gözdağı plazma verip yalanlar söyleyerek canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Daha bugün topumuzu cehenneme göndermeye can atan insanlarla ağlaşıp öpüştük. Müezzinler günde 5 kez minarelerden İtalyanlara dokunmayın, İtalyanlar bize kan veriyorlar, İtalyanlar kan kardeşiniz diye sesleniyorlar. Ama yine de ölümü bekleyerek yaşıyoruz. Her davranışımızı onunla er geç yapacağımız düelloya göre düzenliyoruz. Üçüncü kamyon bize şimdilik gösterdiği yüzü olsa da nasıl bir düello olacağını bilemiyorum. Hiçbirimiz, en başta da ben, o korkunç pazar gününün sarsıntısını atlatamadık daha. Et yığınına dönüşmüştü gencecik insanlar. O sırım gibi çocuklardan biri kendi çocuğumuz olabilirdi. Hastaneye ayakları kolları kopmuş, bağırsakları dökülmüş olarak getiriliyorlardı. İçlerinde bir tek sağlam vardı. 20 yaşlarında kara derili bir denizci, ayaklarının kollarının yerine aklını yitirmişti. Damıtık su şişesini kafasına dikiyor, şarap, İtalyanlar şarap diye bağırıyordu. Ama üzüntümün kaynağı bunlar değildi. Onlara bakarken düşündüklerimdi. Sivil bir kamikazeden ne farkım vardı benim de? Üniformalı askerler de böyle bir toplu kıyım yapabilirlerdi. Böylece mantıksal olduğu için de öfkeden ya da acıdan kaynaklanmayan bir süreç sonucunda sivil bir kamikazenin acımasızlığıyla özdeşleşiyordum. Gemimi Kinizm'in dingin sularına götürüyordum. Yoksa tutarlılığın mı? Ne diyeceğini biliyorum. Sen bir aydınsın. Aydın insan inancın, tutkunun, ahlakın dayattıklarına boyun eğmez. Aydın herkesle özdeşleşir. Herkesi ve her şeyi anlaması gerekir. Kabul. Ama herkesi ve her şeyi anlayan kişi herkesi ve her şeyi bağışlar. Herkesi ve her şeyi bağışlayan ise hiçbir şeye inanmaz. Hiçbir şeye inanmamaya da kinizm denilir sevgilim. Tutarlı olsa da, olmasa da, inancın, tutkunun ya da ahlakın dayattıklarına boyun eğmek tehlikesini göze alarak kinizmin dingin sularından uzak durmayı yeğliyorum. Üniformanın keşiş cübbesi olmadığını, kışlalarda sülün avcılığı öğretilmediğini, askerlerin de bize uygulanan toplu kıyımın benzerlerini yaptıklarını anlamak için Beyrut'a gitmek gerekmediğini söyleyecek olursan, herkesin mesleğini kendi anlayışına göre yorumladığını söyleyerek savunurum kendimi. Öldürmek amacı gütmedim hiç. Benim için üniforma, kaba gücün, aşırılığın simgesi olmadı hiç. Ermiş Francesco'nun çile anlayışını içerdi. Bir keşiş cübbesi giydi. Kışlayı başkalarını ya da kendini öldürme fabrikası olarak görmedim hiç. İnsan olmaları için eğitilecek kişilerin barındıkları insancıl, toplumsal bir yapı, bir manastır bildim. Acı çekmekten tiksindiğim gibi bandolardan da, rüzgarda dalgalanan bayraklardan da, otoriteden de tiksiniyorum. Otoriteyi usa vurum yoluyla şiddete ulaşan sakıncalı bir ilke sayıyorum. Otorite silah demektir. Silah güç, güç baskı, baskı ise şiddet demektir. Sen de kabul edersin ki askerlerime şiddete başvurmalarını öğretmiyorum. Olgunlaşmayı, akıllı, saygın ve becerebilirlerse korkusuz bir yaşam sürmenin yollarını öğretiyorum. Askerlikte zorbalığa yer olmamalı. Askerlik yararlı bir ayrıcalık, daracık aile ortamına bağlı, kahvaltılarını hazırlayıp düğmelerini diken anaların şımarttığı, karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyen babaların küçümsediği gençlerin göbek bağlarını kesen bir okul olmalı. Kadınların bu okulun dışında kalmalarına, göbek bağlarını kendi kendilerine kesmelerine üzülüyorum. Yanılıyorsam askerliğin niçin hiç unutulmadığının, yaşlıların o günlerini özlemle, yararlı bir deneyime karşı duyulan açığa vurulamaz bir hayıflanmayla andıklarının yanıtını ver bana. Evet, kimi durumlarda kaba gücün, aşırılığın, acımasızlığın anısı, dahası kara basanı kazınır belli. Kışlalarda sık sık baskıcı yöntemlere başvurulduğunu, kimi subayların askerleri beyinsiz birer gövde ya da üstüne çullanılacak bir kurban olarak gördüklerini kimse yadsıyamaz. Ordu, içinde her türlü sebzenin bulunduğu bir çorbadır. İçinden çıktığı toplumu yansıtır ve her toplumda çok sayıda budala vardır. Bunlardan birçoğunun orduya katılmasında şaşacak bir şey yok. Ama bizi bu bakış açısından ya da yalnızca bu bakış açısından değerlendirmeye kalkmak yanlış olur. Bu durumda çok önemli bir ayrıntı gözden kaçar. Çeşitli kusurlarımız olsa da, aramızda bir sürü budala olsa da bizden vazgeçilemez. Bu konuyu daha önce tartışmıştık seninle. İstemeyerek de olsa yeryüzü tarihinde ordusu olmayan hiçbir toplumun varlığını sürdüremediğini kabul etmiştin. İstememene üzülmüş ama kabullenmeden mutluluk duymuştum. Sevgilim, ordusuz hiçbir topluluk olmamıştır. Çünkü hiçbir topluluk ordusuz olamaz. İçinde kabilesinin uyuduğu mağaraya girmek isteyen, yabanıl hayvanları elindeki sopayla kovalayan ilkel insan da bir askerdi. O zamanlarda askerlerin en güçlüler, en dayanıklılar arasından seçildiğini varsayabileceğimizden askerlere o yıllarda da sevimsiz işler yüklendiği sonucunu çıkartabiliriz. Söz gelimi mağaranın ağzını örten kayanın yerinden oynatılması, kızartılacak namutların yakalanması ya da yağmur yağarken ateşin tutuşturulması. Az iş mi bunlar? Castiglione Kontesi askerlerin çocuk olduklarını söylemeyi severmiş. Bana deseydi şu yanıtı verirdim. Peki ama Sayın Kontes, başınız sıkıştığında nasıl oluyor da bu çocuklara koşuyorsunuz? Bir baraj mı çöktü, bir vadi sular altında mı kaldı? Hemen askerler çağrılır, deprem olur, bir kent yanar, askerler çağrılır. Bir isyan patlak verir, bir yer yağmalanır, askerler çağrılır. Bizi Piave'ye, Kefalonya'ya, Stalingrad'a, Garabuba, Normandiya'ya, Iwo Jima'ya, Kore'ye, Vietnam'a, Afganistan'a, nerede kasaplık et gerekiyorsa oraya gönderirsiniz ölelim diye. Dün, bugün, yarın, her çağda, her rejimde. Sayın Kontes, askerliğe karşı olanların bizi savaş yanlısı, dar görüşlü, bilgisiz olmakla suçlayarak aşağılamalarına öfkeleniyorum. Savaş yanlılarının, dar görüşlerin, bilgisizlerin sanki yalnızca üniformalı yurttaşlar arasında olduğunu sanıyorlar. Sivil giysili yurttaşları ise bilge, akıllı, bilge sanıyorlar. Öfkelenip yanıt veriyorum. Çocuk değilim ben. Savaş çığırtkanı değilim ben. Gerizekalı değilim, cahil değilim. Üniforma gözlerimi örtmüyor. İnsancıl kaygılarımı, düşünsel ilgilerimi köreltmiyor. Kültürü sevmemi, Eflatun'u, Erasmus'u, Kant'ı okumamı engellemiyor. İnsanın yanında yer almama, kalleşliğine, sersemliğine karşın yine de yaşamı değerlendirmek için tek terazi olduğunu, yaşamı açıklamayı denemek için tek kaynak olduğunu anlamama karşı çıkmıyor. Bu nedenle mesleğime güvenimi sürdürüyorum. Ne var ki? Ne var ki Beyrut'ta olaylar böyle gelişeli beri et yığınına dönmüş o gencecik insanları, bacaklarının kollarının yerine aklından olmuş 20 yaşındaki o zenciyi gördüm göreli, askerlik belirli bir doyumsuzluk yaratmaya başladı bende. Dar bir ayakkabı gibi artık yetersizleşen, yetersiz olduğu için de bizi bir başkasının kollarına atan bir aşk gibi sıkıyor beni. Sevgilim, zaman zaman gülünçlü tragedyaya, kimi kez de orta oyununa dönüşen bu tragedya üzerine bir kitap yazmak istiyorum, bir roman. Romana hep ilgi duyduğumu biliyorsun çünkü roman, gerçekle düşü, diyalektiklikle şiiri, düşünceyle duyguyu aynı zamanda içine koyabileceğin bir kaptır. Romanı çok sevmemin nedeninin, bütün bu öğelerin karışımının gerçek gerçeklikten daha gerçek bir gerçeklik yaratması olduğunu biliyorsun. Yeniden yaratılan, evrensel kılınan, herkesin özdeşleştiği, herkesin kendisini bulduğu bir gerçeklik. Roman, insanı hiçbir zaman dışlamaz. Ne anlatırsa anlatsın, olay nerede, ne zaman geçerse geçsin, roman insanları anlatır. İnsanları, ben de insanları anlatmak istiyorum. Yıllardır istiyor, sırasını bekliyordum. Artık sırası geldi. Çevremde küçük çaplı bir İlyada gelişiyor sevgilim. Bu çağdaş İlyada'nın içine biraz alaycı bir bakışla da olsa o kutsal şiirin bütün kahramanlarını yerleştirebiliyorum. Helen bile eksik değil çünkü Helen Beyrut'un kendisi. Paris ile Menelaus'a gelince bunlar kentin uğruna savaşılan iki kesimi. Elbette öteki krallar, savaşçılar, kadınlar, din adamları, birbirleriyle sürekli savaşan öfkeli tanrılar da var. Agamemnon burada. Aslan gibi güçlü bir general, ormanda yaşayamadığı için hıncını bizden alıyor, canımızı çıkartıyor, yapmadığını bırakmıyor. Ulysse, savaş sanatının sertliklerine, becerinin ustalıklarını yeğleyen, her gün yeni bir şey icat eden iri yarı bir bıyıklı. İthaka'sı, amacı, düşü, Arabistanlı Lawrence'ın yolundan gitmek, Tazı nasıl kurda benzerse o da öyle benziyor ustasına. Aşileus da var ama denizde olduğu, orada savaş düşleri kurduğu için hiç görmüyoruz. Philoctetus bir tepenin doruğunu beklediği için daha da az görülen bir albay. Ajax burada. Çadırı Brisidas, Krisidas kaynayan becerikli bir Don Juan. Kavgacılığı yüzünden başımıza dert açtı. Nestor da var. Bilgeliği zayıf ama güzel konuştuğu tartışılmaz. Latince özdeyişleri, Napolyon öyküleriyle bizi çileden çıkartan soylu bir şövalye. Antenor savaşmamak için Vezüvi'de, ağlama duvarını da satmaya hazır. Napolili, sessiz bir Yahudi. Diomedes, yönetmelikler için yaşayan ve bir pul koleksiyoncusu ukalalığıyla patlayıcı madde biriktiren kuruntulu bir teknokrat. Hektor bile var. Kaleşnikov'u ve yamalı ceketiyle eski kentin sokaklarını süpüren benzersiz bir cüce. Zorlama benzetmeler yapay bağlantılar mı? Belki. Gerçekten de kafamı en çok kurcalayan kişinin o kutsal şiirdeki örneklerle hiçbir benzerliği yok. Ulysses'in Hamlet yaratılışlı çırağı, yakışıklı, sessiz bir çavuş. Tek bir soruna indirgenebilecek iki sorunu matematik yoluyla çözmeye çalışıyor. Göz kamaştırıcı ve gizemli Lübnanlı bir kadının taşkın sevgisiyle Ludwig Boltzmann kuramlarının içinde uyandırdığı varoluş bunalımını. Bir akşam neyin peşinde koştuğunu sorduğumda büyük bir inançla yaşamın formülünü dedi. Sonra 5 simgeden oluşan bir denklem yazdı. S eşittir K, L, N, W ve bunun ölüm formülü olduğunu, hep kazanan entropi olduğunu söyledi. Bunun tersini kanıtlamanın, hep yaşamın kazandığını göstermenin de bir yolu olmalıydı. Göz kamaştırıcı ve gizemli Lübnanlı sevgilisi de çok ilgimi çekiyor. Sınırsız isteklerinin gerisinde korkunç bir gizin, yiğit bir mutsuzluğun gizlendiğini sanıyorum. Troya'nın surlarının ardında kaynaşan halk da ilgimi çekiyor. Söz gelimi Akalar'ın kamplarında acı çeken okçular. Homeros'un hiç sözünü etmediği okçular. İlyada'yı okurken Agamemnon'un, Ulysses'in, Ajax'ın, Nestor'un, Aşileus'un, kısacası kralların onları hiç ilgilendirmeyen bir savaşta ölmeye sürükledikleri askerlerin kim olduklarını sormuştum kendi kendime. Artık sormuyorum. Beyrut'ta gözetleme kulelerinde, bürolarda, nöbet noktalarında gördüğüm gençlerdi. Her gün ölümle burun buruna gelen, ordunun birlik sözcüğüyle tanımladığı kol gezen marolar, bersagliyeler, paraşütçülerdi. İçlerinden birinin adı Fabio, korkunç bir pazar günü ölen arkadaşına ihanet etti. Bir başkasının adı Ferruccio, 19 yılını yitirdiğini unutabilmek için geceleri Sabra ve Şatila kıyımlarından kurtulabilmiş küçük bir Filistinli ile çene çalıyor. Soğan adlı bir başkası ölü dolu bir toplu mezarın yanı başında nöbet tutarken korkudan tir tir titriyor. Bir başkasının adı Çivi, tayınını karnı aç küçük bir kıza veriyor. Bir başkasının adı Nasıralı, barış nutukları çekiyor. Bir başkası Cino, Himalaya dağlarında bir manastıra kapanmayı düşlüyor, güzel şiirler yazıyor. Bir başkası Martino, kimsenin kuşkulanmadığı bir dramın altında eziliyor. Zorlama benzetmeler, yapay bağlantılar olabilir ama tarih değişmiyor. Başı sonu olmayan tarih, savaşta olağanca gerçekliğiyle ortaya çıkan, insanın başı sonu olmayan romanı. Ne yazık ki savaştan başka hiçbir şey insanın iç yüzünü ortaya çıkarmıyor. Güzellikle çirkinliği, akılla akılsızlığı, hayvanlıkla insanlığı, yüreklilikle alçaklığı, akıl ermesi hiçbir şey bunca güçlü bir biçimde yoğunlaştıramıyor. Anlatılmış bir öyküyü anlatmak, yazılmış bir romanı yazmak tehlikesi var ama aldırmıyorum buna. Remy de Gourmont, yazma sanatı daha önce söylenmiş, sözleri yinelemeye ama insanlar sanki ilk kez okuyorlarmış gibi yinelemeye dayanır diyor. Daha önce söylenmiş şeylerin nasıl ilk kez söyleniyormuş gibi yineleneceğini biliyorum. Kendi anlayışıma göre yazarak. Akıl öğretme, karalama tuzaklarına düşmeden, yoksa yazdıklarım aldatıcı olur. Modadan, zamandan etkilenir, yıpranır. Sevgilim, insanları hem güldüren hem ağlatan bu garip hayvanları anlatabilmek için temelde iki usa vurum olan iki duygu yeterli. Acıma ile alay. Başka bir deyişle dudaklarında gülümseme, gözlerinde yaş yeterli. Çifte toplu kıyımdan bu yana elinde kalemi, kulaklarını dikip gözlerini dört açarak aramıza girip çıkanı Saigonlu gazeteci kadın da böyle diyor. İnsanları nasıl tanımlıyor biliyor musun? Ansiklopedilerin buz gibi tanımıyla ancak hem sevecen hem de aşağılayıcı bir ek getiriyor. İki elli, dik duran, sözcüklerle konuşan, kafatası, hacmi ve beyin kitlesi öbür memelilerden daha fazla olan memeliler. Bu nedenle öbür memelilerden daha gülünç olur, herhangi bir hayvandan daha çok coşku uyandırırlar. Bu kadın benim öteki benliğim, kitabımı yazmak isteyen benliğim olmasın. 14. ayrımın sonu, sayfa 169.